9. Ayrım Başbakan Ekabir Arthur Hailey Sayfa 85 Masanın çevresindekiler gözlerini onun gözlerine dikmişlerdi. Şimdiye kadar fikirlerine aykırı gelen bir söz söylenmemişti ama daha sonra olabilirdi bu. ''Bizim kendi savunma olanaklarımız'' dedi Holden, ''şimdiki gibi eskiden de sadece bir simge olmuştur.'' Birleşik Devletler'in savunma bütçemize yaptığı yardımın çok yüksek olmamakla birlikte bizim savunma bütçemize ayırdığımız paranın topundan fazla olduğu da bir sır değildir. Adrian Nesbitt'in ilk kez konuştu. Yaşlı adam boğuk sesiydi. Ama bu yardım severliklerinden değil dedi. Amerikalılar Kanada'yı kendilerini savunmak zorunda oldukları için savunurlar. Teşekkür borçlu olmamızı gerektiren bir durum yok ortada. Teşekkür borcundan bahseden olmadı diye sertçe cevap verdi James Holden. Yine de sınırdaşımız olan ulus düşman değil, namuslu bir dost olduğu için ara sıra Tanrı'ya şükrettiğimi gizlemeyeceğim. İşit, işit. Dişlerinin arasına sıkıştırdı. Puro'yla konuşan Lucien Perro'ydu. Puro'yu bırakarak avucunun içiyle yanında oturan Adrian Nesbitt'in omuzuna vurdu. Üzülme dostum, ben ikimiz için de teşekkür ederim. İtiraz ve geldiği yan Holden'ı şaşırtmıştı. Normal olarak şimdiki planına en büyük tepkinin Kanada'daki Fransızların temsilcisi Lucien Perro'dan geleceğini sanmıştı. Fransız Kanada'sı ki işgalden eskiden beri korkar, yabancı baskı ve anlaşmalara karşı köklü ve tarihi bir güvensizlik beslerdi. Acaba yanlış mı düşünmüştü? Belki de değil. Bunu söyleyebilmek için henüz çok erkendi. Ama ilk kez kuşkuya düştü. Size bazı gerçekleri hatırlatayım. Bir kere daha Holden'ın sesi sağlam ve emrediciydi. Çıkabilecek nükleer savaşın sonuçlarının neler olabileceği hakkında hepimizin bilgisi var. Böyle bir savaştan sonra kalıcı olabilmek yiyeceğe ve yiyecek üretimine bağlı. Üretim alanları radyoaktif bulutlarla örtülen uluslar yaşama savaşını başından kaybetmiş olacaklardır. ''Yiyecekten çok daha fazla şey yok olacak.'' dedi Stuart Carson. Yüzünde her zamanki gülümsemesi silinmişti. ''Ama üretim önemli olan tek şey.'' Holden'ın sesi yükseldi. ''Şehirler yıkılıp gidebilir. Çoğu da böyle olacaktır. Ama sonra kirlenmemiş temiz toprak, yiyecek üretecek toprak varsa sağ kalan biri yıkıntıların arasından çıkıp yeniden başlayabilir. Yiyecek ve bunu üretmek için toprak. İşte gerçekten gerekli olanlar. Topraktan gelip toprağa dönüyoruz. Kalıcı olmanın yolu budur. Tek yolu.'' Danışma meclisi odasının duvarına bir Kuzey Amerika haritası asılmıştı. Diğerleri bakışlarıyla onu izlerken James Holden haritaya yaklaştı. Birleşik Devletler hükümeti dedi, önce üretim alanlarının korunması gerektiğinin çok iyi farkında. Planları ne pahasına olursa olsun kendininkileri korumak. Eli haritanın üstünde dolaştı. Süt üretilen alanlar, Kuzey New York, Wisconsin, Minnesota, Pensilvanya'da karışık tarım, buğday kuşağı, Dakota'lar ve Montana, Iowa mısırı, Wyoming sürüleri, diğer ürünler, Idaho, Kuzey Utah ve Güney bölümü, sonra bütün diğerleri. Holden'ın kolu düştü. Önce bunlar korunacak, sonra şehirler. Kanada toprakları için hiçbir tedbir yok dedi Lucien Perro alçak sesle. ''Yanılıyorsun'' dedi James Holden. ''Kanada toprağı içinde tedbir alınmış. Burası savaş alanı olarak ayrılmış.'' Tekrar haritaya döndü. Sağ elinin işaret parmağıyla Atlantik kıyısından içeri doğru bir sürü noktaya bastı. ''İşte Birleşik Devletler'in hedef olarak seçtiği yerler. Savunmanın başlayacağı uluslararası noktalar. Birleşik Devletler üretim alanlarını buralarıyla koruyacak.'' Buralarda benim ve Sovyet gizli servislerinin en önemsiz üyelerinin bildiği kadar siz de biliyorsunuz. Arthur Lexington yavaşça mırıldandı. Buffalo, Plattsburgh, Presque Isle. Tamam dedi Holden. Bu noktalar Amerikan savunmasının başı ve böyle olduğu için ilk Rus saldırısı buraları hedef alacak. Eğer Rus silahlarıyla yapılan bu saldırıya karşı çıkıp durdurulacaksa durdurma Kanada'da olacak. Dramatik bir tavırla elini haritanın Kanada bölümü üzerinden geçirdi. İşte savaş alanı. Şimdiki duruma göre burada çarpışılacak. Gözler elini izledi. çizdiği tahıl alanı, batıyı ve sanayi bölgesi doğuyu kesen sınırın kuzeyinden geçen geniş bir yoldu. Bu yolda Winnipeg, Fort William, Hamilton, Toronto, Montreal ve aradaki daha küçük şehirler vardı. En çok çarpışma burada olacak, dedi Hovden. İlk bir iki gün şehirlerimizin yıkılacağından ve ürün alanlarımızın zehirlenip kullanılmayacak hale geleceğinden emin olabiliriz. Dışarıda Barış Kulesi'nin çanı buçuğu çaldı. Odadaki sessizliği yalnız Adrian Nesbitson'un hırıltılı soluğu ve stenografın defterinin sayfalarını çevirirken çıkardığı ses bozuyordu. Holden adamın ne düşündüğünü merak etti, eğer düşünüyorsa. Düşünüyorsa bile önceden eğitilmemiş herhangi bir zeka söylenenlerin önemini bütünüyle kavrayabilir miydi? Dolayısıyla da gelecek olaylar dizisinin herhangi birini önceden kestirmesi mümkün müydü? Tabii meselenin esası çok basitti. Bir kaza veya yanlış uyarma olmazsa ilk ateş edenin Ruslar olacağı kesindi. Ateş ettikleri zaman da hedefleri önce Kanada olacaktı. Eğer birleşik uyarma yolları iyi çalışırsa Amerika saldırıdan birkaç dakika önce uyarılacaktı. Kendi kısa menzilli savunma silahlarını hazırlamaları için yeterli bir zamandı bu. İlk çarpışmalar iyi bir tahminle büyük göllerin kuzeyinde, Güney Ontario'da ve Quebec'te olacaktı. Amerika'nın kısa menzilli silahlarının nükleer başlıkları olmayacak ama Sovyetler nükleer silahlarla donanmış olacaklardı. Böylece her başarılı çarpışmanın sonucu eğer kıyaslanırsa Hiroşima'ya atılan atom bombasının yanında pek modası geçmiş ve maytap gibi kalacağı bir hidrojen patlaması olacaktı. Her patlamanın da altında iki patlamayı düşünmek bile fazla iyimserlikti. 5000 mil karelik yıkıntı ve radyoaktivite kalacaktı. Düzgün ve kısa cümlelerle bu sahneyi anlattı. Anladığınız gibi diye toparladı. Bir ulus olarak kalıcı olma imkanımız pek olağanüstü değil. Yine bir sessizlik. Bu kez sessizliği alçak sesle konuşan Stuart Causton bozdu. Bütün bunları biliyordum. Sanırım hepimiz biliyorduk. Yine de insan bunları kabul etmekte. Sen hepsini açıkladın. Diğer şeyler belirsiz. Belki biz böyle olmasını istediğimizden. Hepimiz bunun için suçluyuz, dedi Hovden. Önemli olan şu, şimdi kabul edebiliyor muyuz? Senin söylediğinde bir meğer ki var, değil mi? Bu kez gözleriyle çevresini süzerek konuşan Lucien Perroy'du. Evet diye kabullendi Hovden. Bir meğer ki var. Diğerlerine bir göz atıp dimdik Perroy'a baktı. Bütün anlattıklarım önüne geçilmez bir biçimde gerçekleşecek. Meğer ki bir zaman kaybetmeden ulusumuzu ve egemenliğimizi Birleşik Devletler ulusuyla birleştirmeyi kabul edelim. Tepki çabucak geldi. Adrian Nesbitson ayağa kalkmaya çalışıyordu. Asla, asla, asla! Yüzü kiremit rengini alan adam kızgınlıkla söyledi. Kavslı'nın yüzü şok geçirmiş gibiydi. Memleket bizi atar. Douglas Martin şaşkınlıkla cevap vermeye çalışarak başbakanım cidden dedi. Cümle hiçbir zaman tamamlanmadı. Susun. Lucien Perron'un yumruğu masanın üzerine çekiç gibi indi. Şaşıran diğerleri sustular. Nesbitson sakinleşti. Çatık kaşlarının altında Perron'un yüzü asıktı. Tamam diye düşündü Hovden. Perro'yu kaybettim, onunla birlikte bütün ulusal birlik ümitlerimi de. Şimdi Quebec, yani Fransız Kanadası, yalnız kalacaktı. Daha önce de böyle olmuştu. Geçmişte birçok hükümetleri çökerten Quebec bir kayaydı. Sivri uçlu, yerinden oynatılamayan bir kaya. Diğerlerini hiç olmazsa çoğunu bugün bile kandırabilirdi. Bu kadarına hala inanıyordu. Anglo-Sakson mantığı sonunda görülmesi gerekli olanı görecekti. Hem sonra İngiliz Kanadası belki tek başına da gerekli olan gücü toparlayabilirdi. Ama bölünme derin olacaktı, ciddi ve acı. Yaraları ise asla iyileşmeyecekti. Lucien Perro'nun konuşmasını bekledi. Tersine Perro, devamını da duymak istiyorum dedi, sertçe ekledi. Kargaların sesi çıkmadan. James Holden yine kuşkuya düştü ama zaman kaybetmedi. Savaş olursa durumumuzu değiştirecek bir teklif var. Bu teklif pek basit. Birleşik Devletler askeri birliklerin ICBM ve kısa menzilli silahlarının Kanada'nın kuzeyine ilerlemesi. Eğer yenilirsek radyoaktif serpintiler terk edilmiş toprak üzerinde oluşacak. Ama yine de rüzgar var dedi Kaustan. Evet diye onayladı Holden. Eğer rüzgar kuzeyden eserse serpintilerden bir dereceye kadar kaçamayacağız. Ama nükleer savaştan hiçbir ülkenin bir çizik bile almadan kurtulamayacağını unutmayın. En fazla ümit edebileceğimiz kötü sonucun hafifletilmesi. Şimdiden işbirliği yapıyoruz dedi Adrian Nesbitson. Holden yaşlı savunma bakanının sözünü kesti. Yapmış olduklarımız yarım, çeyrek şeyler, alıştırma. Eğer savaş çıkarsa ufak hazırlıklarımız bir işe yaramayacaktır. Sesi yükseldi. Biz zayıf durumda ve savunmadan yoksunuz. Avrupa'daki büyük savaşlarda Belçika'nın mahvolduğu gibi ezilip mahvolacağız. En iyi ihtimalle zapt edilip esir düşeceğiz. En kötü ihtimalle toprağımız nükleer savaş alanı olacak. Ulusumuz tümü de yitecek. Toprağımız yüzyıllar boyu verimsiz, boş kalacak. Bu böyle olmayabilir de. Zamanımız az. Ama eğer çabuk, namuslu ve hepsinden daha önemlisi gerçekçi olabilirsek, kalıcılığımızı sağlar, dayanabilir, belki düşümüzde bile görmediğimiz kadar büyük oluruz. Kendi sözleriyle canlanan başbakan sustu. Bir an için gelecek korkunç olaylar ve kendi liderliği onu soluksuz bırakacak kadar heyecanlandırmıştı. Belki diye düşündü, Winston Churchill de başkalarının geleceğini ve büyüklüğünü kararlaştırırken aynı şeyleri hissediyordu. Bir an Churchill ile kendi arasındaki benzerliği düşündü. Bu o kadar belirsiz miydi? Başkaları bunu şimdi görmeyebilirlerdi ama daha sonra anlayacaklardı. Size 48 saat önce Birleşik Amerika Başkanı'nın bana yaptığı teklifi açıkladım. Holden duraladı sonra özellikle üstüne basarak bu iki ülke arasında bir birleşme teklifidir dedi. Şartları Kanada'nın savunmasının tamamen Birleşik Devletler'in eline geçmesini, Kanada Silahlı Kuvvetleri'nin terhis edilip bağlılık yeminiyle derhal Amerikan ordusuna katılmasını, bütün Kanada topraklarının talim alanı olarak Amerikan ordusuna verilmesini, en önemlisi de bütün silahların çok acele olarak Kuzey Kanada'ya taşınmasını kapsayacaktır. Ulu Tanrım dedi Kaustan, Ulu Tanrım. Bir dakika dedi Holden, hepsi bu kadar değil. Birleşme teklif edildiği biçimiyle gümrük ve dış siyaset birliğini de içine alacak. Ama bu özel olarak saydığım diğer alanlar dışında ulusal varlık ve bağımsızlığımız devam edecek. Parmak uçlarını oval masanın üstüne koyarak öne doğru eğildi, ilk kez duygularıyla konuşarak. Gördüğünüz gibi bu korkutucu ve ezici bir teklif. Ama size bunun ayrıntılarını gözden geçirerek iyice tarttığımı da söyleyebilirim. Fikrimce önümüzdeki savaştan bir ulus olarak çıkmak istiyorsak bu tek yoldur. Ama niçin bu yol? Stuart Coulson'un sesi zor çıkıyordu. Maliye Bakanı hiçbir zaman bu kadar üzülüp çelişkiye düşmemişti. Sanki eski, kurulmuş bir dünya gözünün önünde çöküyordu. Ne yapalım diye düşündü Holden. Hepimiz için çöküyor. Herkes kendi dünyasından pek emin olduğu halde dünyalar böyleydi. Çünkü başka bir yol ve zamanımız yok. Holden sözcükleri makineli tüfek gibi sıraladı. Çünkü hazırlanmak boş. 300 veya Tanrı isterse biraz daha günümüz var ama bundan çok değil. Savaş her şeyi silecektir. Sakınarak hareket etme zamanı geçmiştir. Şimdiye kadar Birleşik Savunmanın her toplantısında ulusal gururumuz aklımızdan çıkmamış ve karar vermemizi önlemiştir. Biraz daha orta yolu bulmaya, uzlaşmaya yanaşırsak var olmamızı da önleyecektir. Siz bana niçin bu yol diye soruyorsunuz. Tekrar söyleyeceğim. Başka bir yol yok. Şimdi bir arabulucu tavrıyla Arthur Lexington yavaş sesle konuştu. Sanırım birçok insanın bilmek isteyeceği şey böyle bir anlaşmayla bir ulus olarak kalmaya devam edebileceğimiz mi? Yoksa bir Amerikan uydusu, gayri resmi bir 51. devlet mi olacağımızdır? Bir kere dış politikayı idare olanağımız elimizden gitti mi? Ki bu ister istemez olacaktır. Birçok şey güvene dayanacak.
Olacak iş değil ama böyle bir anlaşma kabul edilirse dedi Lucien Perrault düşünceli koyu gözlerini Holden'a dikerek alçak sesle tabii belirli bir zamanı kapsayacak. Kararlaştırılan süre 25 yıl cevabını verdi başbakan. Anlaşmanın iki ülkenin isteğiyle daha önce de sona erebileceğine dair de bir not bulunacak. Güvenden bahsedildi. Evet, böyle davranmak zorunda kalacağız. Ama mesele güvenin ne yönde olacağı? Savaşın çıkmayacağına dair zayıf bir ümide mi, yoksa uluslararası davranışı bizimkinin eşi olan komşu ülkenin yeminine mi dayanacak bu güven?
Ama ülke, dedi Coulston, ülkeyi buna inandırabilir misin?
Evet, diye cevap verdi Holden, bunu yapabileceğimizi sanıyorum. İnancının nedenini açıklamaya girişti. İzleyeceği yol umduğu tepkiler, uğraşmaları ve kazanmaları gereken seçim. Konuşma uzadı. Bir saat, iki saat, iki buçuk saat geçti. Kahve getirtilmiş ama kısa bir an dışında tartışma hiç durmamıştı. Holden kahveyle birlikte getirilen kağıt peçetelerin çobal püsküllü desenli olduğuna dikkat etti. Bu Noel'in iki saat ötede olduğunun garip bir hatırlatıcısıydı. İsa'nın doğum günü. Bize öğrettiği o kadar basit ki, diye düşündü Holden. Sevginin tek değerli duygu olduğu Tanrı'nın oğlu İsa'ya ya da ölümlü bir aziz olan Jesus'a inananlar için mantıklı bir öğreti. Ama insan denen hayvan sevgiye, yani saf sevgiye asla inanmamıştı, inanmayacaktı da. İnsanlık İsa'nın dünyasını ön yargılarıyla yıkmış, kiliseler de bunu kabullenmişti. Holden işte bunun için Noel öncesinde bu işleri yapıyoruz diye düşündü. Stuart Coulston belki piposunu 10. keredir dolduruyordu. Puroları biten Perro, Douglas, Martining'in sigaralarından içiyordu. Başbakan gibi sigara içmeyen Arthur Lexington bir ara arkadan bir pencere açmış ama sonra cereyan yaptığı için kapamak zorunda kalmıştı. Sigara dumanı oval masanın üstünde bulutlanıyor ve gerçek dışı bir görüntü yaratıyordu. Sanki bir takım şeylerin olması imkansızdı, doğru değildi. Yine de James Holden gerçeğin yavaşça yerleşmeye, inancın kendisinin olduğu gibi diğerlerini de sarmaya başladığını hissediyordu. Lexington kendisiyle birlikti. Dışişleri Bakanı için söylediği şeyler yeni değildi. Coulston bocalıyordu. Nesbitson çoğu kere sessiz kalmıştı ama ihtiyar adam zaten sayılmazdı. Douglas Martering önce şok geçirir gibi olmuştu ama ne de olsa mülkiyeliydi ve kendine söyleneni yapacaktı. Lucien Perro hep aynıydı. Kabul etmemesi bekleniyordu ama bu henüz açıkça belirtilmemişti. Danışma meclisi sekreteri, kanun bazı sorunlar yaratacaktır, dedi. Sesi sanki küçük bir değişikliğe itiraz ediyormuş gibi hoşnutsuzluk doluydu. Holden kandırıcı bir sesle, öyleyse bunları birlikte çözeriz, diye karşılık verdi. Ben sırf bazı kanunlar uygun düşmüyor diye yok olmayı kabul etmiyorum.
Kebek, dedi Coulston, kebeki asla kendi yanımıza çekemeyiz.
Beklenen an gelmişti. James Holden alçak sesle, bunun benim aklıma da geldiğini itiraf edeceğim, dedi. Yavaşça bütün gözler Fransız Kanadası'nın temsilcisi olan Lucien Perro'ya çevrildi. Kendinden önceki Laurier, Lapointe, Saint Laurent gibi o da tek başına son iki seçimdir Quebec'i Holden hükümetinin arkasında tutmayı bilmişti. Perro'nun arkasında 300 yıllık bir tarih yatıyordu. Yeni Fransa Champlain, dipnot, Yeni Fransa'yı 1603 yılında gezen ve Kral 4. Henri'yi bir sömürge kurmaya razı eden, 1608 yılında Quebec'i kuran Fransız seyyahı Samuel de Champlain, 1567-1635. Yeni Fransa Champlain 14. Louis Krallığı, İngilizlerin işgali ve Fransız Kanadası'nın işgalcilere duyduğu nefret. Zamanla nefretleri geçmiş ama güvensizlik asla yok olmamıştı. 20. yüzyıl savaşlarıyla Kanada'yı bölmüşlerdi. Değişiklikler ve uzlaşmalar güç bir birlik sağlamıştı ama şimdi...
Gerçekleri görmemezlikten gelmek zordur, dedi Coulston, tarihi de.
Perro alçak sesle tarih dedi ve sonra elini indirdi, masa sallandı, sesi öfkeyle gürledi.
Kimse size tarihin ilerlediğini, görüşlerin değişip geliştiğini, bölünmenin sonsuzluğa dek devam etmediğini söylemedi mi? Yoksa siz daha üstün zekalar gelişirken uyudunuz mu?
Salonda elektrikli bir hava esti. Şaşırtıcı sözler gök gürültüsü gibi bir etki yapmıştı.
Bizim Quebeclilerin nasıl olduğunu sanıyorsunuz?
Perro kızgındı. Ebediyen aptal, cahil ve köylü mü kalacaklar? Biz bilgisiz, kör ve değişen bir dünyadan habersiz miyiz? Hayır dostlarım, biz sizden daha akıllıyız. Geçmiş sizden daha az sersemletiyor bizi. Eğer olması gerekliyse bunu acı çekerek kabul edeceğiz. Ama acı çekmek Fransız Kanadası için yeni bir şey değildir. Gerçekçilik de.
Olur şey değil, dedi Stuart Constant alçak sesle. Zaten kedinin hangi yöne atlayacağını hiçbir zaman bilemezsin.
Bütün gerekli olan da buydu. Sanki bir büyünün etkisiyle patlayan kahkahalar gerilimi yok etti. Sandalyeler geri çekildi. Gülmekten gözleri yaşaran Perro dostça Constant'ın omuzuna vurdu.
Çok garip insanlarız diye düşündü Howden.
Ara sıra bir büyüklük parlamasıyla üstün zeka ve sıradan kişiliklerin garip bileşimi.
Belki bu benim sonum olacak. Lucien Perro Fransızlara özgü bir kayıtsızlık belirtisiyle omuz silkti. Ama başbakanı destekleyeceğim. Belki diğerlerini de kandırabilirim.
Bu anlayışlılığın bir şaheseriydi ve Howden içinde gitgide artan bir minnettarlık hissetti. Adrian Nesbitson son konuşmaları sessizce izlemişti. Şimdi sesi insanı şaşırtacak kadar güçlü çıkan savunma bakanı, ''Madem bunları hissediyorsunuz, niçin işi yarım bırakıyorsunuz?'' dedi. ''Niçin kendinizi Birleşik Devletlere tamamen satmıyorsunuz?''
Beşbaş hemen ona döndü. İhtiyar adam kızardı ama inatla devam etti.
''Bence bağımsızlığımızı korumalıyız, ne pahasına olursa olsun.''
''Nükleer bir savaş yok olmayı göze alacak noktaya kadar mı?'' dedi James Holden buz gibi bir sesle.
Penro'dan sonra Nesbitson'un sözleri soğuk duş etkisi yapmıştı. Öfkesini frenleyen Holden ekledi. ''Belki savunma bakanının böyle davranmak için daha duymadığımız bazı düşünceleri var.''
9. Ayrımın Sonu Sayfa 94.